Ayrım 15.
Her iş kolu için ödenen minimum maksimum maaş tablosunu değil, gerçekten her insanın eline geçen net ücretin açıklanmasını kastediyorum. O zaman ücret eşitsizliği, patrona yağcılık, gizli ödemeler ve şirket politikası da ortadan kalkar. Sadece para yollarının açığa çıkmasıyla daha nice şeyler iş yerlerinde ve dünyada ortadan kalkar. Düşünün, eğer her biriniz diğerlerinin ne kadar kazandığını, endüstrilerin, şirketlerin ve üst düzey yöneticilerin gerçek kazançlarını, bireylerin ve şirketlerin bu parayı nasıl kullandıklarını bilseniz, nasıl bir değişim olacağını görebiliyor musunuz? Bunun üzerinde düşünün. Nelerin değişeceğini bir düşünün. Gerçek şu ki, insanlar dünyada olup bitenleri gerçekten bilselerdi, %90'ına onay vermezdi. Toplum, zenginliğin olağanüstü boyutlarda oran dışı dağılımına, bu zenginliğin sağlanma yollarına, daha fazla kazanç için başvurulan akıl ve vicdan dışı uygulamalara asla göz yummazdı. Halkın araştırmasına açık olan her konuda hızlı bir davranış değişimi görürdünüz. Bu yüzden gün ışığı dediğiniz yasalar, politika ve hükümet sisteminizde birçok kirli işlerin ortaya çıkmasını sağladı. Kamu davaları 20'li, 30'lu, 40'lı ve 50'li yıllara kadar uzanarak belediyelerde, okullarda, politik arenada ve hükümette dönen gizli anlaşmalar gün ışığına çıkardı. Şimdi de gezegeninizde mal ve hizmet karşılığı ödenen miktarları gün ışığına çıkarmanın zamanı. Ne öneriyorsun? Bu bir öneri değil, cesarete davet. Tüm paranızı, kağıtlarınızı dünya çapında çöpe atma ve yeniden başlama cesaretine davet ediyorum. Açık, takibi hemen mümkün, hiçbir gizliliğe imkan vermeyen uluslararası bir para sistemi oluşturun. İnsanların ürettikleri mal ve verdikleri hizmet karşılığında kredi, tükettikleri mal ve yararlandıkları hizmet karşılığında borç hanesini kullanabilecekleri bir uluslararası ödeme sistemi oluşturun. Her şey bu kredi ve borç sisteminde işlev görecek. Yatırım kazançları, miras, maaş, ikramiye, bahşişi ve ödüller, her şey. Hiçbir şey kredi olmaksızın alınamayacak. Başka bir ödeme sistemi oluşturulamayacak. Herkesin kayıtları da herkese açık olacak. Herkes birbirinin hakkında daha çok şey bilmekle kalmayacak, her şey hakkında daha çok bilgiye sahip olacak. Şirketler ne ödüyor, ne harcıyor, ne kazanıyor, her ürünün maliyeti ne, satış fiyatı ne, her ürünün üzerine iki rakam konulmak zorunda olsa, maliyet ve satış fiyatı, şirketlerin ne yapacağını düşünebiliyor musunuz? Bu fiyatları aşağı çeker mi dersiniz? Rekabeti artırır ve adil ticareti teşvik eder mi? Böyle bir sistemin sonuçlarını düşünmekte bile zorlanıyorsunuz. Yeni uluslararası ödeme sistemi altında borç ve kredi transferi tamamıyla açık olacak. Herkes bir başka kişinin ya da şirketin muhasebesini inceleyebilecek. Hiçbir şey gizli ve özel olmayacak. Uluslararası ödeme sistemi gönüllü olan herkesin yıllık kazancının %10'unu kesecek. Gelir vergisi, doldurulacak formlar, vergiden kurtulmak için kaçış mekanizmaları olmayacak. Bütün kayıtlar açık olduğu için toplum, bütünün yararına kullanılacak %10 kesintiyi kimin seçip seçmediğini de görecek. Bu gönüllü kesinti, halk oylamasıyla desteklenen program ve hizmetlerin oluşturulması için kullanılacak. Sistem çok basit ve çok açık olacak. Dünya asla böyle bir şeye yanaşmaz. Tabii ki yanaşmaz. Neden biliyor musun? Çünkü böyle bir sistem, başkalarının bilmesini istemediği şeyleri yapmanızı imkansız kılacak. Ama her şeye rağmen neden böyle bir sistemi oluşturmak isteyeceksiniz söyleyeyim. Çünkü şu anda sömürü, köşeyi dönmek, en çok kazanmak, gücü olan kazanır, interaktif toplum sistemi içinde yaşıyorsunuz. Toplumunuzun temel hedefi ve amacı, tüm gerçekten aydınlanmış toplumlarda olduğu gibi, bütünün yararı, bütünün hayatını iyileştirmek olduğunda gizlilik ihtiyacınız, gizli alışverişler, masa altı manevraları ve gizli hesaplar da ortadan kalkacaktır. Böyle bir sistemin uygulanması halinde yozlaşma, rüşvet, eşitsizlik ve adaletsizlik de sona erecektir. Vay, ne harika bir fikir. Parasal ilişkilerde mutlak açıklık. Bu sistemin yanlış, eksik olan bir yönünü bulmaya çalışıyorum ama bulamıyorum. Tabii ki bulamazsın. Çünkü gizleyecek hiçbir şeyin yok. Ama dünyada parayı ve gücü ellerinde tutanların nasıl çığlıklar atacağını düşünebiliyor musun? Hiçbir şey adaleti açıklık kadar hızlı sağlayamaz. Açıklık, gerçeğin diğer adıdır. Gerçeği bilin, gerçek sizi özgürleştirecektir. Hükümetler, devletler, şirketler, gücü ellerinde tutanlar asla gerçeğin bilinmesini istemez. Çünkü oluşturdukları politik, sosyal ve ekonomik sistem gizlilik esasına göre işliyor. Aydınlanmış toplumlarda sırlar yoktur. Bunun neden sadece aydınlanmış toplumlarda mümkün olacağını biliyor musun? Çünkü böyle bir toplumda hiç kimse başkasına bedel ödeterek bir şeyi almak ya da sahip olmak istemez. Bu çok radikal bir yaşam biçimi. İlkel toplumlar için radikal gelebilir, evet. Aydınlanmış toplumlarda ise doğal bir yaşam biçimidir. Açıklık kavramını biraz daha açar mısın? Açıklık parasal ilişkilerin dışında özel ilişkilerimiz için de geçerli mi? Tabii ki. Ama çok zor. Henüz gezegeniniz için çok zor. Çoğu insanın sakladığı çok şey var. Niye, neden saklıyorlar? Özel ilişkilerde ve tüm ilişkilerde sorun kaybetme korkusundan kaynaklanıyor. Bir şeyi, birisini kaybetme ya da kazanamama korkusu. Oysa en iyi, en romantik ilişkilerde açıklık esastır. Sağlıklı ilişkilerde sırlar yoktur. Bu tür ilişkilerde gizlenen, gölgelenen, üzeri örtülen hiçbir şey yoktur. Konuşulmayan, söylenmesi gereksiz görülen hiçbir şey yoktur. Tahmin oyunları, aldatmaca, manipülasyon da yoktur. Ama herkes herkesin ne düşündüğünü bilseydi... Dur bir dakika, benim söylediğim zihninizden geçirdiğiniz özel düşünceleri, düşünme sürecinizi yok etmek anlamına gelmiyor. Birbirinizle ilişkilerinizde açık ve dürüst olmaktan bahsediyorum. Ağzınızdan çıkan sözlerin doğrunun ifadesi olmasından, söylemeniz gereken şeyleri söylemenizden bahsediyorum. Oysa bugün insan ilişkileri yalanlarla gerçeği binbir yolla çarpıtmakla, sözsel ve zihinsel manipülasyonlarla dolu. Açıklık, her düşüncenizi, her korkunuzu, her karanlık anınızı, her gelir geçer yargınızı, fikirlerinizi ve tepkilerinizi masaya yatırmak değildir. Bu açıklık değil, deliliktir. Sizi delirtecek olan bir şey. Burada basit, doğrudan, açık, dürüst iletişimden bahsediyoruz. Bu bile sizin için çok zor ve çok az kullandığınız bir iletişim yolu. Harika bir fikir. Bütün toplumun açıklık prensibi üzerine inşa edildiğini düşünmek bile güzel. Ama mümkün olacağından emin misin? Bu prensip uygulandığında dünyadaki hastalıkların, endişelerin, çelişkilerin, kızgınlıkların yarısı da çok kısa zamanda yok olacaktır. O tabii ki önce kızgınlık ve öfke olacaktır. Bu çok doğal. Ortalama bir insanın nasıl oynatıldığı, kullanıldığı, manipüle edildiği, yalan söylenildiği, aldatıldığı ortaya çıktığında çok kızgınlık ve öfke yaşanacaktır. Ama açıklık bu duyguların çoğunu 60 gün içinde arındıracaktır. Sizi yeniden düşünmeye davet ediyorum. Böyle bir hayat yaşayabileceğinizi düşünebiliyor musunuz? Sırlar olmaksızın, tam açıklıkla. Hayırsa neden? Başkalarının bilmesini istemediğiniz neleri saklıyorsunuz? Başkalarına doğru olmayan neler söylüyorsunuz? Başkalarına neleri söylemiyorsunuz? Gizlilik ve yalanlar size gerçekten istediğiniz bir yaşamı sağlıyor mu? Ticarette, durumlarda ya da kişilerde gizlilik ve yalanlarla sağladığınız manipülasyon yolları size gerçekten yararlı oldu mu? Özel sırlarınızın olması, devletin, şirketlerin ve bireysel yaşamların işleyişi için şart mı? Herkes her şeyi görebilseydi ne olurdu? Tanrı ile ilişkinizde de korktuğunuz şey bu değil mi? Oyun bitip perde kapandığında, küçük büyük yalanlar, aldatmacalar sona erdiğinde ne olacak? Korkmanıza gerek yok. Kimse sizi yargılamayacak ya da cehennem ateşine atmayacak. Siz Katolikler, hayır sizden hesap sorulmayacak. Siz Mormonlar, cennetin en alt katında hapis kalmayacaksınız. Siz, Gördüğünüz gibi hepiniz kendi teolojinize göre Tanrı'nın en büyük cezası senaryoları yarattınız. Belki ölüm anınızda hayatınızın tüm dökümünün ortada olacağı korkusunu yenerseniz, yaşarken de hayatınızın tümüyle açık olmasından korkmamayı başarabilirsiniz. Bu ne ilginç olurdu, değil mi? İşte size başlamanız için bir formül. Bu kitabın başına dönün ve doğru söylemenin 5 basamağını yeniden okuyun. Bu modeli ezberleyip uygulamaya koyun. Gerçeği arayın, gerçeği söyleyin. Her gün gerçeği yaşayın. Bunu kendinizle ve ilişkide olduğunuz insanlarla yapın. Sonra da çıplak olmaya hazırlanın. Açık olmaya hazır olun. Bu korkutucu, gerçekten korkutucu. Neden korktuğuna dikkat et. Herkesin benden uzaklaşmasından korkuyorum. Kimsenin beni sevmeyeceğinden korkuyorum. Anlıyorum. İnsanların seni sevmeleri için yalan söylemen gerektiğini hissediyorsun. Tam yalan söylemek değil, her şeyi söylememek. Daha önce söylediklerini unutma. Açıklık, her duygunu, düşünceni, fikrini, korkularını, anılarını, itiraflarını ortaya dökmek değildir. Açıklık, daima doğruyu söylemek, kendini olduğun gibi göstermektir. Sevdiğin kişiyle bedensel olarak çıplak oluyorsun, değil mi? Evet. Neden duygusal olarak da çıplak olamıyorsun? İkincisi daha zor da ondan. Bunu anlıyorum ama yine de öneriyorum. Çünkü kazancı çok büyük. Gerçekten de ilginç konulara değindin. Gizli çıkarlardan vazgeç, açıklık toplumu yarat, herkese her konuda doğruyu söyle. Vay! Aydınlanmış toplumlar bu birkaç kavram üzerinde yapılanıyor. Böyle bir topluma rastlamadım. Sizin gezegeninizden bahsetmiyorum. Hatta güneş sisteminizden de bahsetmiyorum. Ama yeni düşünce sisteminin nasıl olacağını görmek için gezegeninizi, hatta evinizi terk etmeniz gerekmiyor. Kendi ailenizden başlayın. İş sahibiyseniz kendi iş yerinizden başlayın. Şirketinizde herkese tam tamına ne kazandığınızı söyleyin. Şirket ne kazanıyor, ne harcıyor, her elemana ne kadar ödeme yapılıyor. Onları şoka uğratacaksın. Gerçek anlamda şok yaşayacaklar. Eğer iş yeri olan herkes bunu yapsa, iş çoğu insan için cehennem azabı yaşanan yer olmaktan çıkacaktır. Çünkü iş yerinde eşitlik, açıklık, herkese adilce ödemenin yapıldığı bir güven ortamı oluşacaktır. Müşterilerinize sunduğunuz ürün ya da hizmetin maliyetini söyleyin. Fiyat tabelanıza maliyet ve satış fiyatını gösteren 2 rakam koyun. İstediğiniz satış fiyatından gurur duyuyor musunuz? Sizin maliyet kar oranınızı bildiklerinde müşterilerinizin kendilerini soyulmuş hissedeceklerinden korkuyor musunuz? Eğer böyle hissediyorsanız fiyatınızı nasıl uygun hale getirebileceğinizi düşünün. Hazır işler iyi giderken ne koparırsam kârdır hesabı yapmanın kurnazlık olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ya kendinize duyduğunuz öz saygı? Sizi cesarete davet ediyorum. Bu cesaret, düşüncenizde kökten bir değişim yapmanızı gerektiriyor. Müşterilerinize, kendinize gösterdiğiniz hassasiyeti göstermenizi gerektiriyor. Evet, yeni toplumu inşa etmeye şimdi, burada, bugün başlayabilirsiniz. Seçim sizin. Eski sistemi desteklemeye devam edebilirsiniz ya da yeni yolu seçebilirsiniz. Yeni yol siz olabilirsiniz. Her şeyde. Sadece iş hayatında değil, sadece özel hayatınızda değil. Sadece politikada, ekonomide, dinsel alanda değil. Her şeyde yaşamı tümüyle farklı deneyimleyebilirsiniz. Yeni yol olun. Daha yüksek yol olun. En yüksek yol olun. İşte o zaman gerçekten ben yolum, ben hayatım, beni takip et diyebilirsiniz. İsa'nın sözü, çevirenin notu. Eğer tüm dünya sizi takip etseydi, yolun sizi götürdüğü yerden memnun olur muydunuz? Bugün bu soru üzerinde düşünün. 17. Söylediklerinin devasa boyutlarını anlıyorum. Lütfen bu gezegendeki hayata dair daha geniş bilgi verebilir misin? Devletler birbirleriyle nasıl geçinebilir ve savaşa tümüyle son verebilirler? Devletler arasında daima anlaşmazlıklar olacaktır. Anlaşmazlıklar, bireyselliğin sağlıklı bir işaretidir. Anlaşmazlıkları şiddetle çözümlemek ise, olgunluğun, olsunun bile olmadığı boyutta bir çocukça davranışın göstergesidir. Dünyada şiddete dayanan çözümlerden kaçınmamak için geçerli hiçbir neden yok. Tabii devletler şiddete başvurmamayı isterlerse. Savaşlarda ölen ve mahvolan hayatların olağanüstü boyutlarına bakıldığında bunun yeterince ders olduğu, insanlarda barış isteği yaratacağı düşünülebilir. Ama sizin ilkel toplumlarınız arasında bu mümkün olmuyor. Bir anlaşmazlığı kazanacağınızı düşündüğünüz sürece savaşlarınız olacaktır. Bir savaşı kazanacağınızı düşündüğünüz sürece savaşmaya devam edeceksiniz. Peki yanıt ne? Bir yanıtım yok. Sadece biliyorum biliyorum, gözlemin var. Evet, şimdi de daha önce gözlemlediğim gibi gözlemliyorum. Kısa vadeli çözüm tek dünya devleti oluşturmak olabilir. Anlaşmazlıklar dünya mahkemesine getirilir. Şimdiki dünya mahkemesinde kararlar uygulanmıyor. Ve dünya barış gücü hiçbir ülkenin ne kadar güçlü ve etkin olursa olsun bir başka ülkeye saldırmasına asla izin vermez ve bunu garanti eder. Ama yine de dünyada şiddet olacağını kabul ediyorum. Barış gücü birisinin saldırısını durdurabilmek için şiddet kullanmak zorunda kalabilir. Ama birinci kitapta bahsettiğim gibi despotu durdurmamak despotun gücünü arttırır. Bazen bir savaşı engellemenin tek yolu savaşmak olabiliyor. Bazen bir şeyin tekrarını önlemek için istemediğiniz şeyi yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu çelişki yüce ikilemin bir parçasıdır. Bazen bir şey olabilmek için bu durumda barışçıl önce olmamak gerekebiliyor. Bir başka deyişle ne olduğunuzu bilmenin yolu ne olmadığınızı deneyimlemekten geçiyor. Bugün dünyanızdaki gücün oransız olarak tek bir devlette toplanmadığı görünür bir gerçek. Artık devlet gruplarının oluşturduğu güç dengeleri var. Bu da ne kadar büyük ve güçlü olursa olsun, tek bir devletin despotça istediği anda diğer ülkelere saldırısını engelleyici bir faktör oluyor. Artık küçük ülkeler, büyük ülkelerin himayeciliğine ihtiyaç duymuyor. Bu himayeyi kazanmak için eskiden olduğu gibi öz kaynaklarını ve topraklarını yabancı askeri üslere peşkeş çekmek zorunda kalmıyor. Oluşan güç dengesiyle küçük ülkelerin güvenliği sırtlarını kaşıdıkları ülkeler tarafından değil, kendilerini destekleyen ülkeler tarafından sağlanır hale geliyor. Güç dengeleri gittikçe tüm ülkeleri kapsayacak şekilde yayılacaktır. Dünyanın 160 ülkesi bir ülkenin işgaline ya da tehdit edilmesine birlikte hayır diyecektir. Benzer şekilde ülkeler artık ekonomik tehdit altında kalmayacak, büyük ticaret devleri tarafından bir davranışa zorlanmak, şantaja boyun eğmek zorunda kalmayacaktır. Basit insani yardımlardan bile yararlanabilmek için önerilen dayatmaları yerine getirmeleri beklenmeyecektir. Aranızda global devlet sisteminin küçük ülkelerin bağımsızlığını ve bazı ülkelerin büyüklüğünü ortadan kaldıracağını savunanlar bulunacaktır. Gerçekte ise bunun tam tersi olacaktır. Global devlet sistemine karşı çıkanlar bugün bağımsızlığı hukuk ve adaletten değil, gücünden alan büyük devletlerdir. Çünkü dünya devleti oluşması halinde en büyük devletler otomatikman istediklerini elde edemeyecekler, istedikleri gibi at oynatamayacaklardır. Büyük küçük tüm ülkelerin her şeyde söz hakkı olacaktır. Büyük devletler eskisi gibi dünya kaynaklarını kontrol ederek kendilerine yontamayacaklar, dünya kaynaklarını rahatlıkla sömüremeyeceklerdir. Bu kaynakları daha eşitçe paylaşmak, tüm dünya insanlarının yararlanmasını sağlamak zorunda kalacaklardır. Dünya hükümeti oyun sahasını dengeli hale getirecek, sahip olanlar sahip olmayanlara gidin siz de kazanın mazeretini ileri süremeyecek, çünkü sahip olmayanların aradıklarını kendilerinin kontrol ettiğini daha fazla gizleyemeyeceklerdir. Burada zenginliğin yeniden dağılımından söz ediyoruz gibi geliyor. Daha çok istedikleri için daha fazla çalışmaya hazır olanlar, kazandıklarını çok çalışmadan yaşamak isteyenlerle paylaşacaklarını bilirlerse bu insanları nasıl teşvik edebiliriz? Bu sadece çok çalışmak isteyenler ve istemeyenlerle ilgili bir soru değil. Böyle bir soru sormak genellikle sahip olanlar tarafından tartışmayı kazanmayı garantilemek için ortaya atılan basit bir sorudan başka bir şey değil. Soru, istemekten çok imkanlara yönelik bir soru olmalı. Toplumsal düzeni oluşturmak için ilk iş, her insanın ve her ülkenin eşit imkanlara sahip olmasını sağlamaktır. Bu da şu anda dünya kaynaklarının ve zenginliğinin kontrolünü elinde tutanların kontrolü sımsıkı ellerinde tutmalarıyla mümkün değil. Tek tek ülkelerden bahsetmek istemiyorum ama daha önce Meksika'dan söz etmiştim. Çünkü bu ülke mükemmel bir örnek oluşturuyor. Tüm ülkenin kaynaklarını ve zenginliğini bir avuç zengin ve güçlü aile kontrol ediyor. Güya Batı demokrasisine uygun yapılan seçimler bir komedya. Çünkü aynı aileler aynı politik partiyi 40 yıldır kontrol ediyor. Ciddi bir karşıt oluşmasını engelliyor. Sonuç, zengin daha zenginleşiyor, fakir daha fakirleşiyor. Saat ücretleri 1.75 dolardan 3.5 dolara fırlasa bile zenginler fakirler için ne kadar çok şey yaptıklarını, onlar için iş ve ekonomik gelişme imkanı yarattıklarını söyleyecektir. Gerçekte ise ekonomik gelişme sadece zenginlere yarıyor. Ürünlerini ülke ve dünya pazarında büyük karlarla satıyorlar. İşçilik için de düşük bedeller ödüyorlar. Amerikalı zenginler bu durumu biliyor. Bu yüzden fabrikalarını Meksika ve diğer yabancı ülkelerde kurarak esir ücretleriyle işçi çalıştırıyorlar. Ve bunu çiftçilere büyük imkanlar yaratmak için yaptıklarını söylüyorlar. İşçiler ise son derece sağlıksız koşullar altında çalışıyor ama yerel hükümetler kardan pay aldığı için bu koşulları değiştirmeye yanaşmıyorlar. Sağlık ve güvenlik standartları ve çevre koruma hiç mi hiç umursanmıyor. Ne işçiler ne de dünya ile ilgileniliyor. İşçiler nehir kenarlarında kağıttan yapılmış kulübelerde yaşıyor, aynı nehirde yıkanıyor, çamaşırlarını yıkıyor ve nehri tuvalet olarak kullanmak zorunda kalıyor. Çünkü kulübeleri tuvalet lüksüne sahip değil. İşçi kitlelerinin geliri kendi ürettikleri malı bile satın almaya yetmiyor. Zengin fabrika sahiplerinin ne umurunda? Mallarını satın alabilecek diğer ülkelere gönderiyorlar ya. Er ya da geç bu spiral tersine dönecek. Hem de çok mahvedici sonuçlarla. Sadece Meksika'da değil, insanların sömürüldüğü her yerde. Devrimler ve iç savaşlar kaçınılmazdır. Uluslararası savaşlarda olduğu gibi sahip olanlar, sahip olmayanları imkan sunmak adı altında sömürmeye devam ettikçe devrimler ve iç savaşlar olacaktır. Zenginlik ve kaynak kontrolü öylesine kurumlaştı ki en aklı başında düşünenler bile bunu serbest ekonomi olarak kabul etmiş görünüyorlar. Gücü ellerinde tutan zengin bireyler ve ülkeler adaletin ve eşitliğin mümkün olduğu illüzyonunu yaratmaya çalışıyorlar. Oysa dünya nüfusunun çoğunluğunu oluşturan insanlar ve ülkeler bu adalet ve eşitlikten yararlanamıyor. Hatta güçlünün başardığını başarma çabaları bile engelleniyor. Dünya devleti sistemi güç ibresini büyük boyutlarda kaynak zengininden kaynak fakirine doğru çevirerek kaynakların adilce paylaşımını zorunlu kılacaktır. Güçlü işte bundan korkuyor. Evet, ülkelere değişik zamanlarda toplumlarını ileri götürecek kişiler liderlik yaptı. Ama ilginç olan şey, kendi zamanlarında çıkacak olası bir savaşı önleyen, hakim olan politikaya karşı halkı gözeten bu cesur liderler genellikle kısa dönemli başkanlık yapabildiler. Hem de haklarını gözettiği kişiler tarafından görevlerinden uzaklaştırıldılar. Dünya çapında popüler olmalarına rağmen kendi ülkelerinde reddedildiler. Kimse kendi köyünde peygamber olamaz diye bir sözünüz var. Bu liderlerin vizyonları halkının çok ötesindeydi. Halk ise kısa vadeli çıkarlarını düşünerek sınırlı bakış açılarıyla sadece kaybedeceklerini düşündüler. Ana yoldan çıkmaya cesaret eden her lider, zenginler ve güçlüler tarafından da istenmedi ve görevlerinden ayrılmaya zorlandı. Uzun vadeli çözüme varılana kadar da bu hep böyle olacak.